Evet sevgili kardeşler, her zaman olduğu gibi bugün de sizleri Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Yaratılış kitabının ilk bölümünün son ayeti ile birinci bölümü noktalamıştım. Biliyorsunuz birinci bölümün son ayetinde Rab Tanrı 6 gün içerisinde yaratılışı tamamladıktan sonra her şeyin çok iyi olduğunu söyleyerek, yani kusursuz, eksiksiz, tam olduğunu söyleyerek noktalamıştı. Ve şimdi bugün ikinci bölüme gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümün ilk 3 ayetini öncelikle size okumak istiyorum ve sonrasında da içeriğini birlikte anlamaya çalışacağız. Evet, ikinci bölümün ilk ayeti şöyle başlıyor. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün diyor, o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi diye bitiriyor. Üçüncü ayeti. Şimdi ilk kez bu bölüme geldiğimizde, ikinci bölüme geldiğimizde ilk kez göksel bir açıklamayla, bir ilkeyle karşı karşıya geliyoruz. Nedir bu ilke sevgili kardeşler? Belki bunu basitçe şu şekilde açıklamak mümkün olabilir. Tanrı'nın kutsal ruhu bazen olayları ve gerçekleri kısaca sıralar ve kısaca sıralayarak açıklar. Daha sonra ne yapar? Açıklamış olduğu o gerçeklere geri döner ve orada ki gerçekler içerisinde önemli bir noktayı alır ve onu geliştirir ve tamamlar sevgili kardeşler. İşte bu ikinci bölümde böyle bir durum ile karşı karşıyayız. Birinci bölümde sıralanan olaylar ikinci bölümde de ne yapıyor? Değişik biçimde tekrarlanıyor. Yani sanki birinci bölümde anlatılan olaylar ikinci bölümde de tekrarlanıyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar bu şekilde görünüyor olsa da aslında bunu bir tekrar olarak değil, ikinci bölümü birinci bölümde anlatılan olayların yorumu olaraktan görmemiz gerekiyor. Bu aynı olayı sevgili kardeşler Tesniye kitabında yeni tercümesiyle Yasanın Tekrarı kitabında görebiliyoruz. Örneğin Çıkış kitabı 20. bölüme baktığımız zaman orada Tanrı'nın Musa'ya verdiği 10 buyruğu görebiliyoruz. Ve orada bu buyruklar kaydedildikten sonra Tesniye kitabı, yani yasanın tekrarı olarak ifade edilen kitaba geldiğimizde, Musa'nın 5. kitabı olaraktan biliniyor. Oraya geldiğimizde bu Çıkış kitabında var olan, yer alan, 20. bölümde yer alan yasanın orada da tekrarlandığını, ki o nedenle yasanın tekrarı olaraktan tercüme edildi bu Tesniye kitabı, tekrarlandığını görüyoruz. Aslında orada yasanın tekrarı kitabında Musa'ya verilmiş olan yasanın tekrarı değil, tam tersine sevgili kardeşler, yasaya, Musa'ya verilmiş olan 10 buyruğun çölde yaşanması sonucu ortaya çıkan yorumu olaraktan görebiliriz. Yani bir şekilde çıkış kitabında yer alan yasa, yasanın tekrarı kitabında, tesniye kitabında geniş bir şekilde yorumlanıyor değerli kardeşler. Aynı ilke yeni antlaşma kesiminde de görmek mümkün. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bunlara baktığımız zaman bir olay dördünde de ele alınmakta. Sanki tekrarmış gibi görünüyor. Olsa da aslında dört farklı kişinin aynı olayı dile getirerek ne yapıyor? Farklı farklı açıdan değerlendirerek aydınlığa kavuşturuluyor sevgili kardeşler. Onun için ikinci bölüm nasıl başlıyor ona bakalım. Şimdi bu gerçeği dile getirdikten sonra ikinci bölüm Sept günüyle başlıyor. Yani İbranice'de kutsanan gün anlamına gelen Şabat ya da Sept günü. Ne demekti Şabat? Bakın değerli kardeşler, kutsal kitapta Şabat yani kutsanan gün anlamına gelen yedinci gün sevgili kardeşler Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmada önemli bir yer tutuyordu değerli kardeşler. Çünkü Rab Tanrı 6 gün içerisinde yaratılışı tamamladıktan sonra 7. günde yani bugün haftanın ilk günü İbrani takvimine göre sevgili kardeşler 7. gün cumartesiydi. Ama bugün 7. gün pazar. Yani haftanın ilk günü İbrani takvimine göre haftanın birinci günü olarak ifade ediliyor bu yedinci gün. O açıdan Tanrı bu yaratılışı tamamladıktan sonra yedinci gün dinlendiğini okuduk. İlk üç ayette, ikinci bölümün ilk üç ayetinde sevgili kardeşler. Demek ki burada güzel bir prensip var. Yani bir ilke var değerli kardeşler. Aslında tüm insanlığın önüne konulmuş olan bir ilke var. Nedir o? Evet, çalışmak önemlidir. 6 gün boyunca çalışılıyor ama 7. gün dinlenme günü. Yani dinlenmenin de çalışmak kadar önemli ve gerekli olduğu gerçeği insanın önüne konmakta. Burada bunu da görmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da bu yaratılışın yasayla bir bağlantısı olduğu gerçeğini de görebilmek mümkün sevgili kardeşler. Yani bir şekilde yasa ve yaratılış bir şekilde bağlantı kurulmakta. 11. ayete baktığımız zaman, 8 ve 11. ayetlere baktığımız zaman orada çıkış kitabı 20. bölümden söz ediyorum. Yasa orada veriliyor. 8 ve 11. ayetlerde diyor ki Şabat gününü kutsal sayarak anımsa diyor Tanrı İsrail halkı için. Ve şöyle devam ediyor Rabbin kendisi. Rab yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. günde dinlendim diyor. Bakın değerli kardeşler, ne yapıyor? Canlıları 6 günde yarattım. Ve bunu neyle bütünleştiriyor? Şabat gününü kutsal sayarak anımsa sözüyle. Demek ki Şabat günü ile canlıların yaratılışı yani yaratılış olayını birbiriyle bağlantı içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bunun en güzel kanıtı yine çıkış kitabı 23. bölümde görmek mümkün. 12. ayete baktığımız zaman sevgili kardeşler orada bu ilkinin, yani yaratılışın hayvanlarla, yaratılışın şabat ile, kutsanan gün anlamına gelen şabat ile bir bağlantı içerisinde olduğunu görmek açısından bu ayeti okuma ihtiyacı duyuyorum. Diyor ki 6 gün çalışacak, 7. gün dinleneceksin diyor. Bakın şabat günü. Ve böylece diyor hem öküzünüz, eşeğiniz dinlenmiş olur. Görebiliyor musunuz? Yani insana bu ayrıcalık verildiğinde, dinlenme gerçeği önüne konduğunda, aslında insanların dinlenmiş olmasıyla onlara ait olan hayvanlar da dinlenmiş olacaklardı. O açıdan gerçekten de değerli kardeşler, aslında burada yeri gelmişken bunu da ifade etmek isterim. Bizim için gerçekten pazar günü çok önemli bir değer taşıyor. Çünkü bizim için pazar Rabbimizin dirilişidir. Yani kutsal kitapta İbrani takvimine göre haftanın ilk günü olan pazar günü, Yuhanna 20. bölüme baktığımız zaman Rabbimizin haftanın ilk günü öğrencilerle öğrenciler bir aradayken ne yapıyor? Onlara görünüyor. Ne zaman? Haftanın ilk günü. Yani İbrani takvimine göre. Demek ki bizler pazar günü bir araya geldiğimizde aslında Rab Tanrı nasıl ki yaratılışı tamamladıktan sonra dinlendi, bizler de onun bir yansıması olarak dinleniyoruz. Yani pazar günü bir araya geldiğimizde birlik ve beraberlik içerisinde Rabbimize onur ve yücelik getiriyoruz, dinlenmiş olmasının bir yansıması olarak. Yani bize bu bir bereket olaraktan bize verilmiş bir şey değerli kardeşler. Şimdi burada çok ilginç bir ifade var değerli kardeşler. Tanrı yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Şimdi biz burada dinlenme sözünü nasıl anlayabiliriz? Tanrı iş yapmaktan yoruldu mu? Yani bizler bir şeyler yaptığımızda, çalıştığımızda, ah bugün çok fazla çalıştım, biraz oturup dinleneyim dediğimiz gibi, Tanrı 6 günlük yaratılışı tamamladıktan sonra artık çok yoruldum, biraz oturayım, dinleneyim mi dedi. Buradaki dinlenme sözünü bizler nasıl anlamalıyız değerli kardeşler? Bakın, Rab Tanrı insan değil ki yorulsun, dinlenme ihtiyacı duysun. Bakın kutsal kitap Yeşaya peygamber aracılığıyla 40. bölüm, Yeşaya kitabı 40. bölümde 28. ayette harika biçimde bunu doğrular nitelikte. Şöyle diyor, şöyle okuyoruz Yeşaya peygamber aracılığıyla. Bilmiyor musun diyor, duymadın mı? Ebedi Tanrı Rab bütün dünyayı yaratan diyor, ne yorulur ne de zayıflar. Evet, Yüce Tanrı insan değil ki yorulsun. Demek ki yorulmaz. Bırakın Tanrı'nın yorulma kavramını, düşüncesini. Aslında Rab Tanrı yorulanı bile teselli ederek ayağa kaldıran bir Tanrı. Böyle bir Tanrı. Yorgun olmuş olsa, yorgun düşen bir varlık olmuş olsa nasıl bir kişiyi teselli ederek ayağa kaldırabilir? Onun için sonraki, yani 40. bölümün, Yeşaya 40. bölümün sonraki ayeti, 29. ayeti bu gerçeğe bakın nasıl doğruluyor. Yorulanı diyor güçlendirir, takatı olmayanın, yani dermanı tükenenin, katlanma gücü olmayanı diyor kudretini arttırır. Ve bunun ne anlama geldiğini de aynı bölümde 30. ayette harika bir şekilde önümüze koyuyor, kartala benzeterek sevgili kardeşler. Kanat açıp yükselirler diyor 31. ayette. Pardon, 31. ayette. Kanat açıp yükselirler, kartallar gibi koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar diyor. Yeşaya 40 ayet 31'de. Şimdi bakın, sonuç buysa, yorulmayan bir Tanrı var, tersine yorulanı bile ayağa kaldıran bir Tanrı var. O zaman biz burada dinlendi sözünden nasıl bir anlam çıkartabiliriz? Değerli kardeşler bakın, burada bu düşünceye şu şekilde yaklaşmak mümkün. Rab Tanrı tamamlamış olmanın, bitirmiş olmanın tadını doya doya çıkardığını söylemek mümkün. Yani bir ressamı düşünün, yaptığı bir eseri bitirdikten sonra sandalye çekip oturup bitirdiği esere bakıp bitirmiş olmanın tadını doya doya çıkardığı gibi Rab Tanrı da 6 gün içerisinde o yaratılışı kusursuz bir şekilde, harika bir şekilde, eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra tamamlamış olmanın güzelliğini, rahatını ne yapıyor? Doya doya ne yapıyor? Yaşıyor sevgili kardeşler. Onun için bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. İnsanın da çalıştıktan sonra dinlenmesi Tanrı'nın yaratma eyleminde çalıştıktan sonra dinlenmiş olmasının bir yansıması demektir değerli kardeşler. Yani aslında bizim dinlenmiş olmamız, aslında şöyle düşünelim. Pazar günü bir araya geldiğimizde, Rab Tanrı'yı yüceltmek için bir araya geldiğimizde, Rab Tanrı'nın 6 günün sonunda 7. gün dinlenmiş olmasının bir yansıması olaraktan görmemiz gerekiyor. O zaman bu olaya da şu şekilde yaklaşabiliriz sevgili kardeşler. İsa Mesih de bakın, kurtuluşu tamamladıktan sonra o acımasız çarmıhta son nefesini verip kurtuluşu sonuçladıktan sonra kutsal kitaba baktığımızda babasının sağında oturduğunu okuyoruz. İbraniler kitabı 10. bölüm 12. ayette. Şöyle diyor. Mesih günahlara karşı sonsuza dek geçerli olan tek kurban sunusunu sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Yorulduğu için mi? Tabii ki yorulduğu için değil. Tam tersine kurtuluş işi için artık yapacak bir şey kalmadığının bir göstergesi olarak o kusursuz kurtuluşu tamamlamış olduğunu bir göstergesi, bir sonucu olaraktan ne yaptı? Babanın sağında oturdu. Yani kurtuluş için artık yapacak bir şey kalmadığını ve kurtuluşun eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olduğunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Değerli kardeşler, çok iyiydi ifadesinde bunu net bir şekilde görmüştük. Yani tamamlamış olmanın rahatlığı içinde olmuş olduğu için bir şeylerle artık Rab Tanrı'nın, Rabbimizin bir şeylerle uğraşmasına gerek yoktu anlamına geliyordu. Birinci bölümün son ayetinde nasıl okumuştuk? 31. ayette yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Demek ki tamamlamış olmanın verdiği rahatlığı doya doya yaşıyordu. Yani bir şekilde tadını çıkartıyordu sevgili kardeşlerim. Ve bu tamamlamış olmanın verdiği huzur, ve rahatlık gece ve gündüz ile sınırlı tutulamazdı değerli kardeşler. Yani bir sınırı yoktu. Bu yüzden ilginç olan diğer günlerde olduğu gibi. Yani bizler yaratılışa baktığımız zaman birinci günü tamamladı, akşam oldu ve sabah oldu birinci gün dedi. Sonra başka bir şey yarattı, akşam oldu, sabah oldu, ikinci gün oldu diye ifadeler okuduk ama yedinci günde gece ve gündüzden söz edilmiyor. Dikkat ederseniz. Yani biz orada ikinci ayette yedinci güne gelindiğinde, yani ikinci bölümü ikinci ayetinde yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi ve dinlendi. Akşam oldu, sabah oldu ve yedinci gün oldu demiyor. Demek ki akşam ve sabah ile sınırlı olmadığını net bir şekilde bize gösteriyor. Demek ki kutsanan gün anlamına gelen Şabat ya da Sept olarak ifade ettiğimiz yedinci günün sonu yoktu. Gece ve gündüz ile sınırlandırılmamış olduğu için. Yani burada neden söz ediliyor? Sonsuz rahatlıktan söz ediliyor. Yani burada sonsuz rahatlık söz konusudur sevgili kardeşler. Demek oluyor ki sağlanmış olan huzurun sonsuz olduğu gerçeği önümüze konmuş oluyor. Kusursuzluk ne zaman bozuluyor ki burası da çok önemli değerli kardeşler. Çünkü burada biz bunu gördüğümüzde Rab Tanrı'nın yaratmış olduğu insana olan sevgisinin ne kadar yukarıda olduğunu, ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ne zaman bu bozuluyor? Adem ile Havva'nın itaatsizlikleri sonucu günaha düştüklerinde. Biz bunu 3. bölüme geldiğimizde detaylı bir şekilde bunu göreceğiz. Ve biliyorsunuz Rab Tanrı 6 günde yaratılışı tamamladı ve tamamlamış olmanın bir sonucu olarak o kusursuz tamamlanışın tadını doya doya çıkarırken ve o güzelim birliktelik harika bir şekilde Adem ile Havva ile olan birliktelik harika bir şekilde devam ederken bir anda onların günaha düşüşüyle yaşam çarkı ne oluyor? Duruyor ve Rab Tanrı harekete geçerek kurtuluş işini başlatıyor değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'yı yeniden harekete geçiren nedir? Günahın dünyamıza Adem ile Havva'nın sonucu, günaha düşmesinin sonucu devreye girmiş olmasından dolayı sevgili kardeşler. Evet, Rab Tanrı günah sonucu harekete geçiyor ve kurtuluş işini ne yapıyor? Başlatıyor. İnsan olan sevgisinden dolayı değerli kardeşler. Bu yüzden halen Rab Tanrı ne yapıyor? İnsanın kurtuluşu için iş başında. Çünkü neden? Rab Tanrı çok net bir şekilde kutsal kitapta Hezekiel kitabında çok net bir şekilde 33. bölümün 11. ayetinde şöyle diyor, bunu harika bir şekilde doğruluyor. Diyor ki ben kötü kişinin ölümünden zevk almam diyor. Ancak kötü kişinin kötü yolundan dönüp yaşamasından zevk duyarım. Dönün diyor. Bakın değerli kardeşler, bu sevgi, merhamet Tanrı'nın iş başında olduğunu gösteriyor. Yani Tanrı bugün hala canların kurtuluşu için iş başında değerli kardeşler. Neden? Yaratmış olduğu insana olan sevgisinden dolayı değerli kardeşler. Bu yüzden Sept gününde Rabbimiz İsa Mesih'i eleştiren Yahudi din önderleri ne İsa Mesih harika bir şekilde Yuhanna 5. bölümün 17. ayetinde harika bir şekilde bu gerçeği doğrulamıştır. Babam şu ana dek çalışmasını sürdürüyor. Ben de diyor çalışıyorum. Yani çalışmaya devam ediyorum diyerek ne yapmıştır? Onları azarlamıştır, paylaşmıştır. Adem aracılığıyla günahın dünyamıza girişinden dolayı Rabbimiz İsa Mesih insanın kurtuluşu yani sonsuz huzura kavuşması için kutsal ruhu aracılığıyla ve diri sözü aracılığıyla nedir? İş başındadır değerli kardeşler ve hala çalışmaktadır. Yani insanları tekrar kendisiyle birlikteliğe getirmek için çalışıyor ve çalışmaya devam edecektir. Haberci Pavlos bu gerçeği bakın nasıl doğruluyor Efes'e yazılmış olan mektubun ikinci bölümünde 1 ve 2 ve 5. ayetlerde diyor ki sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan, günahlardan dolayı ölüydünüz diyor. Ve 5. ayete baktığımız zaman ama merhameti bol olan Tanrı diyor bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde sizi diyor Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Peki bu gerçek ne yapıyor? Nasıl bir sonucu önümüze koymakta? Rabbimizin sana ve bana olan sevgisi 6 gün ile sınırlı olmadığını, yani haftanın 6 günüyle sınırlı olmadığını net bir şekilde söylüyor. Söylemiş oluyor. Neden? Çünkü o sadece 6 günün Rabbi değildir. Markos 2. bölüm 28. ayette açıkça vurgulandığı gibi o yani Rabbimiz her günün Rabbidir sevgili kardeşler. O açıdan Sept günü Rabbimiz yan gelip yatamazdı. Babasının işiyle uğraşıyor denen Rab Tanrımız İsa Mesih Baba Tanrı'nın vermiş olduğu görev sonucu evet yan gelip yatamazdı. Kurtuluş için iş başında olması gerekiyordu. Bu yüzden Sept günü bile ne yaptı? İhtiyaç içerisinde olan insanlara elini uzatmaya devam etti. Hastaya şifa verdiği ve ihtiyaç içerisinde olanların ihtiyaçlarını karşıladı değerli kardeşler. Bu yüzden Ferisiler Rabbimizin bu yönünü eleştirirken harika bir şekilde Rabbimiz de onları ne yapmıştır? Paylaşmıştır. Luka 14. bölüme baktığımızda 5. ayete harika bir şekilde şu şekilde onlara konuşmuştur. Hanginiz demiştir oğlu ya da öküzü Şabat günü kuyuya düşer de onu çıkarmaz. Değerli kardeşler. Evet demek ki Rabbimiz her günün Rabbidir. Bu nedenle Koloseliler 2. bölümde şöyle vurgulanıyor. Hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ay ya da Şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. Bakın harika bir ifade var. Bunlar diyor ileride beklenenin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek. Dünyamıza gelmiş olan, o acımasız çarmıhta hayatını feda etmiş olan bizim kurtuluşumuz için ama ölümde kalmayıp ölümden görkemle dirilmiş olan Rabbimiz İsa Mesih'in kendisidir. Önemli olan onun sevgi yasasıyla yaşamaktır değerli kardeşler. Yani onun sevgi yasası nedir? İnayeti. Demek ki onun inayeti bizleri ne yapıyor? Yasanın talep etmiş olduğu yargıdan bizi özgür etmiştir. Hamdolsun. Tanrı eski antlaşmada bir takım törenler vermiş midir? Evet, vermiştir. Ama Pavlos'un da ifade ettiği gibi bu verilen bütün uygulamalar, değerli kardeşler, törenler tamamen ileriye dönük birer resimdi, simgesel anlam ifade ediyordu. Hepsi birer resimdi, semboldü ve Rabbimiz İsa Mesih'i resimliyordu. Gerçek olan Rabbimiz İsa Mesih geldi ve şimdi artık gerçek olana sahibiz. Neden geriye gidip resme bakalım ki? Resme sarılacağımıza, somut gerçek olan Rabbe sarılalım. Onun sözü ışığında yürüme gayreti içerisinde olalım değerli kardeşler. Onun huzurunda olmanın tadını doya doya çıkartalım. Evet, İbraniler mektubunda yazılan ayette olduğu gibi 4. bölüme baktığımız zaman 10. ayette diyor ki Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse diyor, onun huzur diyarına giren de diyor, kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu harika bir ifade gerçekten de. Bana göre ruhsal konumumuz nedir diye sorarsanız, bizim aslında ruhsal konumumuz Rabbimiz İsa Mesih'te tam budur değerli kardeşler. Onun aracılığıyla çarmıhta bütünlediği kurtuluşa ve kurtuluş aracılığıyla onun huzur diyarına girme hakkına sahibiz. İşte bu nedenle Romalılar 5. bölüm 1. ayette Tanrı'nın önünde barış içinde olduğumuz açıkça vurgulanıyor. Demek ki bir kişinin yüreğinde barış varsa o zaman o kişide huzur vardır demektir değerli kardeşler. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu sonsuz rahatlık o tekrar geldiğinde sonsuza dek devam edecektir. Gece ve gündüz ile sınırlandırılmadığı için. İşte umudumuzu ayakta tutan da bana göre bu gerçektir sevgili kardeşler. Rabbimizle olacak olan beraberlikte, o sonsuz beraberlikte değerli kardeşler bir kesinti söz konusu değildir. Hamdolsun. Onun için her zaman yeri geldiğinde ifade ediyorum. 23. mezmurda ifade etmiş olduğu gibi Davut peygamber bu gerçeği gördü. İleriye baktığında 6. ayette dedi ki harika bir şekilde hep Rabbin evinde oturacağım. Görebiliyor musunuz? O ve ben birlikte, baş başa. Ve bu birliktelik gece ve gündüzde sınırlı değil. Sonsuza dek devam edecek olan kesintisiz bir beraberlik söz konusu sevgili kardeşler. Evet, hızlı bir şekilde belki 4 ve 6. ayetlere de bakalım değerli kardeşler. Orada şöyle bir ifade var. 4. ayete baktığımızda diyor ki göğün ve yerin yaratılış öyküsü diyor. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabana bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu diye tamamlıyor 6. ayeti. Evet, değerli kardeşler, belki bu kısma şöyle bir ifade verilmesi çok yanlış değil. Göğün ve yerin yaratılış öyküsü. Aslında burada yaratılış öyküsü için kullanılan İbranice söze baktığımızda orada töldah diye bir sözcük kullanmış. Sözlüğe baktığımda aile kütüğü anlamına geliyor. Yani aile kaydı demektir. Yani kutsal kitabın ilk 5 kitabı, Musa'nın 5 kitabı olarak da ifade edilen bu 5 kitap bir aile gibi birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yazılardır. Yani yaratılış diyoruz, değil mi? Çıkış diyoruz, Leviller diyoruz, Sayılar ve Yaşanın tekrarı. Bu 5 kitap birbirini tamamlayan iç içe yazılardır. Yani şöyle diyebiliriz, yaratılış öyküsünden söz edilirken sadece ve sadece evrenin yaratılışı değil, aynı zamanda da bunu izleyen insanlık soyunun aile öyküsü de hesaba katılması gerekiyor. Çünkü Tanrı göğü ve yeri yarattığında sadece ve sadece göğün ve yerin öyküsü değil, daha sonra yeryüzüne yerleştireceği insanlık ailesi ile ilgilenmiş olduğunu da görmüş oluyoruz aynı zamanda. Evet, Tanrı başlangıçta göğü ve yeri ne oldu? Yarattı diyor. Demek ki Rab Tanrı sözlerini bu şekilde açarken yaratıcının Rab Tanrı olduğu gerçeğini çok net bir şekilde bildirmiş oluyor. Demek ki ilk bölümdeki olayların belli bir amacı vardı. Amaç ilk insanın, yani Adem'le Havan'ın yeryüzünde belirmeden önce tüm evren ve içindekileri Rab Tanrı'nın insanın yararı için yaratmış olduğu gerçeği, yani tüm her şeyi, bütün her şeyi insan için hazırlamış olduğu gerçeğini önümüze koymakta. Sonraki ayetlerde tabii bunu net bir şekilde göreceğiz. Bu kusursuz, mükemmel, eksiksiz yaratılış içerisine ne yapıyor? İnsanı yaratarak onu oraya koyuyor değerli kardeşler. Demek ki insanın yaşayabileceği çok özel bir yer Rab Tanrı hazırlıyor değerli kardeşler ve onu oraya yerleştiriyor. Şimdi bir önemli gerçeği daha çok altını çizerekten vurgulamak istiyorum. Bakın burada ne bitkiden ne de hayvandan, bakın insan olmaya doğru giden bir süreç söz konusudur. İnsan ne hayvandan ne de bitkiden türemiştir. Tersine diğer canlılardan tamamen, yani insan yaratılırken ki 7. bölümde, pardon 7. ayette, 2. bölümün 7. ayetinde bunu görüyoruz. Adem yerin toprağından yaratırken Rab Tanrı yaşam soluğunu verdiğinde değerli kardeşler, bitkiden insana doğru giden, hayvandan insana doğru giden bir süreç olmadığı gerçeği net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Onun için bu 7. ayeti bir kez daha okuyarak hatırlatmak istiyorum size. Diyor ki Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Yani aslında yatsa sözü biçim verdi anlamında. Rab Tanrı Adem'e biçim verdi yerin toprağından. Bakın burnunda kalmadı ve burnunda yaşam soluğunu, yani nefes olarak ifade edilen İbranice'de üflüyor. Ve bunun sonucunda, yani ruhunu üfledikten sonra Adem yaşayan varlık oluyor. Bakın evrim yoluyla değil, yaratılış yoluyla dünyaya geliyor. Çok açık ve net. Demek ki insana şekil verilirken hiçbir organik, yani canlı, yaşamsal özelliği olmayan toprak dediğimiz bir madde kullanıyor. Daha Adem yaşayan bir varlık olmadan önce hiçbir yaşamsal özelliği olmayan toprağı alıyor. Tıpkı çömlekçinin elindeki saksıya ya da çömleğe kaba şekil vermiş olduğu gibi Rab Tanrı da ne yapıyor? Şekil veriyor. Gerçekten de bu noktaya baktığımız zaman diyebiliriz ki evet, insan Rab Tanrı'nın ellerinin işidir. Çömlekçi nasıl ki bir kaba şekilde biçim veriyorsa, o sanatkarın ellerinin işi ise o çömlek, aynı şekilde bizler de Rab Tanrı'nın ellerinin eseriyiz. Hamdolsun. Demek ki insanın fiziksel yapısı, beden yapısı topraktır. Zaten kelime anlamı olarak da Adem'in kelime anlamı da topraktan gelen demektir. Adem sözünün anlamı. Ama buna rağmen, topraktan gelmiş olmasına rağmen değerli kardeşler, harika anlatmakta, insanoğlunun bilimin bile anlatmakta zorlandığı değerli kardeşler, harika bir metabolizmaya sahiptir insanoğlu. Bu da şu gerçeğin altını çizer. Demek ki insan yaratılışın en doruk noktasıdır sevgili kardeşler. Topraktan gelmiş midir? Evet, topraktan gelmiştir. Ama Adem'in ayağa kalkması, yaşama sahip olması Rab Tanrı'dan kaynaklanıyor. Yani yaşam soluğu sayesinde, nefes olarak ifade edilen ruha sözü İbranice'de değerli kardeşler, onun verilmiş olmasından kaynaklanan nedenden dolayı yaşayan bir varlık oluyor. Demek ki bir rastlantı sonucu değil değerli kardeşler. Demek ki tamamen Rab Tanrı'nın ellerinin işinin sonucu değerli kardeşler. Demek ki biz tamamıyla insan olarak Rab Tanrı'ya bağımlı varlıklarız her birimiz. Onun için Habercinin İşleri 17. bölüm 28. ayet bunu harika bir şekilde onaylıyor. Onda yaşıyor, yani Tanrı'da yaşıyor ve hareket ediyoruz. Bakın her şey Tanrı'ya bağlı. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Tamamen ona bağımlı olduğumuzu açıklıyor. Onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız diyor. Onun sayesinde varız. Onun sayesinde yaşayan, hayatta olan varlıklarız. Ve bu nedenden dolayı Luka 3. bölümde bakın 38. ayette ilginç bir ifade var. Diyor ki Adem oğlu Tanrı oğluydu diyor. Yani bu neyi gösteriyor? Adem oğlu Tanrı oğluydu. Yani bu buna baktığımız zaman Adem'in Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'nın ellerinin işi olduğu gerçeğini önümüze çok net bir şekilde koymuş oluyor. İlginç olan bilim alanına baktığımız zaman da insanın gerçekten de topraktan geldiğini kanıtlayan kanıtlar nitelikte aslında bilime de baktığımız zaman. Çünkü bilim adamları toprakta bulunan 15 ya da 16 elementin insan bedenini incelediklerinde bu 15 ve 16 elementin insanda da var olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor. Bakın bu harika bir şey. Toprakta var olan elementler insan bedeninde mevcut. Burada aslında iki şeyi söyleyebiliriz. Birincisi, insan bedeni topraktan gelmiştir. Bu kesin. Bilim de bunu ispatlıyor. Ve ikincisi de şunu söylemek mümkün. Bir araştırmacı diyor ki aslında biz 15-16 elementi alıp satmaya çalışsak diyor, 10 doları ya da 15 dolara geçmez. O zaman insanı değerli kılan nedir? Yani insanın bedeni 10-15 dolarlık bir şey. Belki gülerek ifade ediyorum ama değerli kardeşler, demek ki bizi değerli kılan, önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bizim ne kadar güçlü olduğumuz, ne kadar kasa sahibi olduğumuz değil, Tanrı'ya ait olan bir şeyi taşıyor olmamız da değerli kardeşler. Bunun altını, önemli altını çizmek istiyorum tekrar sevgili kardeşler. Demek ki bu bizi
net bir şekilde Rab Tanrı'ya daha çok bağlaması lazım ve ona ait olmanın sevinciyle aslında yaşamamız gerekiyor. Evet, bu topraktan gelen beden, evet, tekrar toprağa geri dönecektir. Bu gerçeği de 3. bölümde net bir şekilde göreceğiz değerli kardeşler. Evet, yaşam sağlayan ruhtur. Demek ki değerli kılan, Tanrı'ya ait olan ruhu bizler taşıyor olmuş olmamızdır değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın ruhundan insana ruh verildi ve insan yaşayan bir varlık oldu. Ve 146. mezmurda açıkça ifade edildiği gibi değerli kardeşler, daha sonra onun orada net bir şekilde vurgulandığı gibi o ruhun tekrar Tanrı'ya geri döneceği bize açıklanıyor. Onun ruhu çıkar diyor ve kendisi, yani bedeni, toprağa geri döner. Çok açık bir şekilde vurgulanıyor. Ve aynı zamanda da Hikmetli Süleyman da şöyle diyor Vaiz kitabında, toprak, yani insan, insanın bedeni diyor, geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa diyor. Vaiz kitabı 12. bölüm 7. ayeti. İşte sevgili kardeşler, insanı insan yapan en büyük özelliktir Tanrı'ya ait olan ruhu taşıyor olması. İşte bu ruh sayesinde insan ne yapıyor? Tanrı ile kişisel bir bağlantı içerisine girebiliyor ve onun sevgisini, merhametini ve inayetini, öz Türkçe'de kairasını bol bol tadarak ne yapıyor? Tecrübe ederek yaşayabiliyor. İnsan Tanrı'ya hizmet eden ve tapınabilen ruhsal bir varlıktır. Ama hayvanda bu özellik yoktur. Neden? Hayvanla yaşamsal bağı kurmadığı için. Rab Tanrı insana eğildi, yaşam soluğunu verdi ama hayvanla bu ilişkiyi, böyle bir ilişkiyi kesinlikle kurmadı değerli kardeşler. Evet, hayvana baktığımızda o da insan gibi öldüğünde toprağa dönüyor mu? Evet, o da toprağa geri dönüyor. Hikmetli Süleyman bunu çok harika bir şekilde bize Vaiz kitabının 3. bölümünde 19 ve 20. ayetlerde bunu açıkça söylüyor. İnsanların başına gelen diyor, hayvanların da başına geliyor. İkisi de aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş, toprağa dönüyor diyor. E peki, sonuç buysa, insan da toprağa geri dönüyor, hayvan da toprağa geri dönüyor. Peki farkı yaratan nedir? Bakın değerli kardeşler, farkı yaratan, değerli kardeşler, insana verilen ruhtur değerli kardeşler. Çünkü Tanrı Adem'i yarattığında yerin toprağında aynı anda can oluşmadı. Ruhunu ona üflemesi gerekiyordu. Yani onunla kişisel bir ilişkiyi kurması gerekiyordu. Yani az önce ifade ettiğim gibi değerli kardeşler, yaşam soluğunu vermesi gerekiyordu. İşte insanı Tanrı benzeri yapan, insanı ölümsüz kılan Rab Tanrı'nın nefes ile kendini bütünlemiş olmasıdır. İşte bu nedenle insan hayvan gibi yok olup gitmiyor öldüğünde. Ruh Tanrı'ya ne yapıyor? Geri dönüyor sevgili kardeşler. Sonsuza dek yaşayabilmesi için. Ve üstelik bakın, hayvanlar yaratılırken insanın yaratılışında olduğu gibi Tanrı suretinde yaratılmadılar değerli kardeşler. Ama Adem yaratılırken 1. bölüm 28. ayette ifade ettiği gibi kendi suretimizde kendimize benzer yapalım. Yani bu yüzden düşünmek, yargılamak, bağışlamak gibi değerli kardeşler, tanrısal öz nitelikler hayvanda mevcut değil. Demek ki tüm canlılar üzerinde değerli kardeşler baş sorumlu insandı. Rab insanı hayvanlar üzerinde atamıştır. Denetiminize alın ifadesiyle 1. bölüm 28. ayette. Rab Tanrı tasarılarını bile bakın değerli kardeşler meleklere değil insana açıklamıştır. Bu da evet yaratılışın en doruk noktasının insan olduğu gerçeğini önümüze koyar. Ama buna rağmen evrim teorisini savunanlar Afrika'nın bir takım bölgelerinde buldukları kemikleri insan kemikleriyle karşılaştırarak işte dedelerimiz diyerek ne yaparlar? Övünürler değerli kardeşler. Bakın ama şunu hiçbir şekilde açıklayamazlar. İnsanda konuşma nasıl gelişmiştir? Ya da vicdan denilen olgu nasıl oluşmuştur? Nasıl böyle bir noktaya gelmiştir? Ya da sevgili kardeşler, bırakın konuşmayı, vicdanı tarafa. Peki insanda özgür iradeye ne dememiz gerekiyor? Evet, insan yaşayan bir varlık olabilmesi için toprak yeterli değildi. Burası çok önemli. Rab Tanrı kendisinden bir şey vermesi gerekiyordu. Evet, vermek fiziksel anlamda insana yaşam sağladı anlamındadır. Daha sonra ruhsal anlamda yaşam bağını koparan insan sonsuz yaşama kavuşabilmesi için değil mi? Rab Tanrı yine bir şey daha vermesi gerekiyordu. Neydi bu? Biricik parçası olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Tek bir sözle her şeyi yaratan Yüce Tanrı bizlerin kurtuluşu için söz yetmedi tek bir söz. Biricik varlığını feda etmesi gerekiyordu. Yuhanna 3. bölümde şöyle yazıyor. Tanrı dünyayı yani seni ve beni o kadar çok sevdi ki nokta nokta nokta verdi diyor. Biricik oğlunu verdi. Demek ki neden? Sonsuz yaşama kavuşabilmemiz için. Bu yeryüzünde günah içerisinde yok olup gitmemek için değerli kardeşler. Demek ki burada söz edilen yaşam niteliği olan yaşamdır. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Çünkü buradaki Grekçe söz zoe sözü tam bu anlamı vermektedir. Niteliği olan yaşam. Değerli kardeşler ama 1. Yuhanna mektubuna baktığımız zaman 2. bölümün 16. ayetinde geçen yaşam ifadesi yani orada diyor ki bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil dünyadandır derken burada geçen yaşam sözü için bakın zoe değil bios sözünü kullanıyor. Yani hayvan ve bitkilerin varlıklarını sürdürebilmesi için sahip oldukları yaşam değil. Ama Yuhanna 14. bölüme 6. ayetine baktığımızda yol gerçek ve yaşam benim dediğinde Rabbimizin kendisi yaşam için kullandığı söz zoe'dir. Bios değil. Yani niteliği olan anlamlı bir yaşam. Sonuç buysa o zaman sizi şu sözlerle baş başa bırakmak istiyorum değerli kardeşler. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattığında toprak yeterli değildi Adem varlığını sürdürebilmesi için. Rab Tanrı kendine ait olan yani kendine ait olan bir şeyi vermesi gerekiyordu değerli kardeşler. Yani soluğunu, ruhunu vermesi gerekiyordu. Aynı şekilde bizler de sonsuz yaşama kavuşabilmek için Rab Tanrı yine kendisinden bir şey vermesi gerekiyordu. Rabbimizin kendisi. İşte Yuhanna 10. bölüm 10. ayeti ne diyor? Sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Demek ki Rabbin bize vermiş olduğu yaşam onunla birlikte sonsuza dek devam edecek olan yaşam niteliği olan hiçbir şekilde sınırlanmayacak olan bir yaşamdır değerli kardeşler. O zaman niteliği olan bir yaşama sahip olmanın ayrıcalığıyla gelin sevinç içerisinde Rabbin sözü ışığında ve ona sımsıkı sarılarak yola devam edenler olalım.